Ayrım 33.
Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü atmalarını söyle. Bu onların tanınmamasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. K 33 Ahzab suresi ayet 59. Zeynep olayını izleyen İfk olayının da bunda rolü olduğunu belirtmek mümkündür. Başka bir deyimle Muhammed kadınlara örtünme zorunluluğunu Zeynep olayından, ki hicretin 5. yılına rastlar, sonra yükleyip, bu zorunluluğu Beni Müstalik gazası sırasında oluşan İfk olayından, ki hicretin 6. yılına rastlar, sonra pekiştirdiği söylenebilir. Çünkü bu gaza sırasında Ayşe gerdanlığını kaybettiği için geride kalmış. Safvan bin Muattal onu tanımış ve devesine bindirerek Medine'ye getirmiştir. Bu vesileyle Ayşe'nin söylediği şöyledir. Ben gerdanlığımı bulduktan sonra ordugaha döndüm. Fakat ordugahta ses seda yoktu. Ben uzanmış bir halde bulunduğum vakit Safvan bin Muattal Sulemr yanımdan geçti. Benim yerde yattığımı gördüğünde yanımda durdu. Çünkü o tarihlerde kadınlar hicap altına alınmadan önce olduğu için yüzümü görüyordu. O bundan sonra devesini bana yaklaştırdı. O arkaya çekildi, ben deveye bindim. Biz ancak sabah vaktinde askerin arkasından yetişebildik. Hatırlatalım ki bu olay üzerine Ayşe'nin Safvan ile seviştiğine dair halk arasında dedikodu çıkar ve bunu duyan Muhammed fena halde kızar. Bir süre Ayşe ile konuşmaz. Fakat Ayşe'ye zaafı bulunduğundan fazla dayanamaz ve Tanrı'dan ayet geldiğini ve ayete göre Ayşe'nin suçsuz olduğunun anlaşıldığını söyleyerek onunla barışır. Görülüyor ki Muhammed kendisini peygamber ilan ettikten sonra 15 yıl boyunca örtünme zorunluluğu koymak diye bir şey akıl etmemiştir. Fakat ne zamanki kıskançlık sorunu yaratan olaylarla karşılaşmıştır, işte o zaman kadınları örtmenin erkeklerin çıkarlarına daha uygun olacağını düşünmüştür. Nitekim Beni Mustalik gazasından sonra çıktığı diğer seferlerinden her birinde yanına aldığı karılarının iyice örtünmelerine dikkat etmiş ve örtüsüz kadınlara bakmanın erkekler için günah olduğunu söylemiştir. Tebuk seferinden döndüğü sırada başına gelen bir olay bunun güzel kanıtlarından bir diğeridir. Bu sefere çıkarken Muhammed, Safiye binti Huye'yi yanına alır. Nihyan oğullarına karşı giriştiği Usvan Savaşı'ndan dönerken, devesinin arkasına Safiye'yi bindirir. Kafile yürürken devesinin ayağı bir şeye takılır, sürçer ve bu nedenle Muhammed ile Safiye her ikisi birden deveden düşerler. Muhafızlarından Ebu Talha hemen Muhammed'in yardımına koşar. Sen kadına ihtimam et diyerek Safiye'yi yerden kaldırmasını ister. Safiye yere düşerken örtüsünü kaybettiği için Ebu Talha hemen elindeki Hamisa denilen örtüyü Safiye'nin üstüne örter. Böylece kadını devenin üstüne bindirirken yüzünü görmemiş olur. Kadınların hiç tanınmayacak şekilde örtünüp kapanmaları zorunluluğu, birazdan değineceğimiz sevde olayı vesilesiyle oldukça gülünç denebilecek raddeye getirilmiştir. Zira bu olay sırasında Muhammed, biraz da Ömer'in ısrarlarına kanarak kadınların vücutlarının karaltısından kim olduklarının anlaşılmasına imkan vermeyecek şekilde örtünmeleri gereğini öngörmüştür. Nur suresinin 30-31. Ayetlerinde kadınların ziynetlerini göstermemelerini belirtirken ve ırzlarını muhafaza etsinler, ziynetlerini açmasınlar, ancak zahir olan müstesna, başörtülerini yakalarının üzerine atsınlar. K 24 Nur suresi ayet 30-31 diye eklemiştir. Bundan anlaşılması gereken şey elleri dışında hiçbir yerlerini göstermemeleridir. Nitekim Ebu Davud'un Musned'inde Muhammed'in bir gün Esma'ya, "Ey Esma, kadın buluğa erince ondan görülmesi caiz olan ağza ancak şudur," diyerek onun iki eline işaret ettiği yazılıdır. Diyerek zahir sözcüğü ile sadece kadının ellerini kastetmiş olduğunu ve bunun dışında kadının hiçbir yerinin görünmemesini istediğini anlatmıştır. Denilebilir ki tarih boyunca hiç kimse Muhammed'in giriştiği ölçüde kadını kişiliğinden sıyıracak şekilde tanınmaz ve çirkin kılıklara tıkmamıştır. Kendini peygamber olarak kabul ettiren hiç kimse onun aşırılıkları içerisinde kadını toplum düzeni için tehlike saymamıştır. Genellikle Ayşe'nin rivayetine dayalı hadislerden öğrenmekteyiz ki Muhammed kadın denilen yaratığın tırnağına kadar avret olduğunu ve hiçbir yerinin görünmeyecek şekilde örtülmesinin şart bulunduğunu söylemiştir. Resulullah salatı fecri kılardı da Müminattan kadınlar başlarını ve bedenlerini mırtlarıyla örterek hazır bulunurlar. Sonra evlerine dönerlerdi ki henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtülmüş oldukları için. Onları kimse tanımazdı. Mırtları deyimi bir cins futaya verilen addır ki aba gibi yünden ya da keten bir yünden mamul kadınlara mahsus bir örtüdür. Bu hadis Buhari tarafından kadınların kaç parça libas ile sahih olabileceğine tanık olmak üzere ele alınmıştır. İkrimi'nin rivayetine bakılırsa Muhammed kadınların başlarını car ile örttükten sonra vücutlarından hiçbir şey görünmemek üzere bürünürlerse kıldıkları namazın sahih olacağını bildirmiştir. İbn Abbas ya da Ahmet İbn Hanbel ve İbnül Münzir gibi ünlüler kadınların kaç parça giymeleri gerektiği konusunda Muhammed'e atfen görüşler ileri sürmüşlerdir. Malik ve Şafii gibi kimseler kadının çıplak ayakla namaz kılması halinde namazını iade etmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Biraz önce değindiğimiz gibi Ebu Hanife gibi kademi ayakları avret saymayıp çıplak ayakla kılınan namazın iadesini gerekli görmeyenler de vardır. Fakat ittifak olunan şey şudur ki kadınlar hiç tanınmayacak ve hiçbir yerleri görünmeyecek şekilde örtünmelidirler. İhtilaf daha ziyade sabah namazı kılmak için kadınlar ortalığın iyice aydınlanmasından önceki vakti mi beklemelidirler yoksa aydınlığa kadar gecikmeli midirler gibi sorulardadır. Öte yandan hiç tanınmayacak şekilde örtünmüş olsalar dahi kadınların cemaatle namaza çıkmaları hususunda ihtilaf vardır. Kimisi gençlerin çıkmasını günah sayar, kimisi örneğin Ebu Hanife öğlen ve ikindi namazlarından maadası için sadece koca karıların çıkabileceğini söyler. Kimisi de Şarihi Buhari Ayni gibi fesat ve fitne olur korkusu ile Muhammed'in genç ve ihtiyar tüm kadınları namaza çıkmaktan alıkoyduğunu ekler. Anlaşılan odur ki Muhammed'in istediği şey kadının tanınmaz kılık içerisinde dolaşmasıdır. Çünkü ancak bu suretledir ki kadından doğma fesat ve fitne önlenebilecektir. Kadını bu şekilde örtünmeye zorlamasının ve tehlike saymasının başlıca nedeni erkek kullarını iradece zayıf, karakterce zayıf ve içgüdülerine kapılarak kadına saldırmaya hazır bir yaratık şeklinde görmesindendir. İnsan varlığına ve insan aklına karşı beslediği güvensizlik onu eğitim yoluyla insanın uygarlaşabileceği ve örneğin kıskançlık ya da şehevilik gibi duygulara hakim olunabileceği fikrine yabancı kılmıştır. Kadını kapamakla, çarşafa sarmakla ve erkekten uzaklaştırmakla kişiyi uygarlaştıramayacağını ve kıskançlıktan kurtaramayacağını ve hayvandan farklı kılamayacağını hesaplayamamıştır. Düşündüğü tek şey, kısa vadeli tedbirlerle erkeği ve herkesten önce kendisini kıskançlıktan uzak tutmak ve rahata kavuşturmak olmuştur. Onun bu düşüncelerini Gazali, kıskanç olmamak için kadını yabancı erkeklerle temas ettirmemeli, sokaklarda gezmesine izin vermemelidir diyerek açıklığa kavuşturmuştur. Zira Muhammed'in düşüncelerinde yatan şey, kadınların erkeklerle bir arada bulunmamaları gereğidir. Nitekim Ukbe İbni Amir'den rivayete göre bir hutbesinde "Ashabım yanında mahremi bulunmaksızın kadınların yanına girmekten sakınınız" diye konuşurken dinleyenlerden birinin "Ya erkek akrabasına ne dersiniz?" diye sorması üzerine "Onlarla halvet ölümdür" demiştir. Halvet sözcüğü yanında nikah geçmez bir mahremi olmayan bir kadınla bir erkeğin bir arada yalnız bulunması anlamına geldiğini göz önünde tutan din üstadları kimlerin buna dahil edilebileceği konusunda tartışmışlardır. Genellikle kayınpeder ile büyük baba ve oğulları dışında kalan erkek akraba ile kadının bir arada yalnız başına kalamayacağı görüşü hakimdir. Şunu belirtmek yerinde olacaktır ki Muhammed kendi çevresindekileri ve özellikle sahabeyi kendisinden de daha kıskanç durumlara sokmasını ve onların bu konuda son derece bağnaz davranışlarını karşılamasını bilmiştir. Ömer İbn Hattab'ın hicab ayetinin inmesiyle ilgili tutumu verilecek örneklerden biridir. Belirttiğimiz gibi hicab ayeti Ahzab suresinin 59. ayeti olarak kadınların tanınmayacak şekilde örtünmelerini emreden ayettir. Buhari ve Müslim kaynaklarında yer alan hadislerden anlaşılmaktadır ki, kadınların örtünmeleri konusunda Ömer B. Hattab birçok vesileyle Muhammed'in dikkatini çekmeye çalışmış ve örneğin, "Huzuru saadetinize hayırsız kimseler giriyor, kadınlarınıza örtünmelerini emretseniz şeklinde müracaatlarda bulunmuştur. Söylendiğine göre onun bu devamlı ikazları sayesindedir ki Muhammed sözünü ettiğimiz ayetlerin inmesini sağlamıştır. Fakat Ömer peygamberin kadınlarının çar ve çarşaf giymelerini kâfi bulmamıştır. Onların diğer kadınlardan daha fazla muhatter, kapalı olmalarını istemiştir. Yani gölge ve karartılarını da erkeklerin görmesine asla uygun bulmamıştır. Bundan dolayıdır ki onların hiçbir vesileyle evden dışarıya çıkmalarına izin verilmemesini beklemiştir. Yine bundan dolayıdır ki Sevde'nin hacet görmek için evden çıkmasına karşı itirazda bulunduğu olaya sebebiyet vermiştir. Olay şudur, yukarıdaki ayetin nazil olmasından sonra bir gün Muhammed'in karılarından Sevde bir lüzum ve ihtiyaç üzerine evden çıkar. O zamanlar evlerde hela olmadığı ve bu ihtiyaç dışarıda bir yerde görülür olduğu için herkesin yaptığı gibi o da işini bitirmek istemiş ve üzerine çarşafını giyerek kendine bir yer aramış. Sevde iri yapılı bir kadın olduğundan çarşaf içinde bile olsa endamıyla onu tanımak kolaymış. Nitekim Ömer İbn Hattab onu görünce evin dışına çıkmasına itiraz etmiş ve ''Ya Sevde iyi bil ki vallahi sen bizce tanınmamış değilsin, ne cesaretle evinin dışına çıkıyorsun?'' diyerek kadıncağızı daha işini görmeye vakit bırakmadan eve döndürmüş. Olayı anlatan Ayşe şöyle devam eder. ''O sırada Resulullah benim odamda akşam yemeğinde idi, elinde de etli bir kemik vardı. Bu haldeyken Sevde girdi ve ''Ya Resulullah bazı hacetim için evimden çıkmıştım.'' Ömer bana şöyle şöyle söyleyerek itiraz etti diye şikayet eyledi. Bunun üzerine Tanrı Resul-i Ekrem'e vahiy gönderdi. Vahiy asari, peygamberden kaldırıldıktan sonra ve elinde tutmakta olduğu et, kemik parçasını yere koymaksızın Sevde'ye şöyle cevap verdi. Siz kadınların lüzum ve ihtiyaç üzerine mesture olarak evlerinden çıkmalarına izin verildi buyurdu. Görülüyor ki Ömer, zavallı kadınların hacet için dahi olsa evden dışarıya çıkmalarına izin verilmemesi taraftarıdır. Böyle bir durumda kadının muhtemelen evin içinde bir yere pisliğini yapması gerekecektir ki bu da evi oturulmaz hale sokmaya yetecektir. Bununla beraber kadınların evden çıkmalarına esas itibariyle karşıdır. Bunu fark ettiği içindir ki Muhammed örtünme gereği yanında bir diğer tedbir olarak onların ortalıklarda fazla görünmemelerini uygun bulmuştur. Ahzab suresine yerleştirdiği ''Ey peygamberin hanımları, edalı konuşmayın, evlerinizde oturun, eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın.'' K 33 Ahzab suresi ayet 32-33 ayetiyle bu sorunu da halledivermiş ve böylece Ömer gibi kişileri tatmin etmiştir. Fakat bunu da yeterli görmemiştir. Kadınların dışarı çıkma heveslerini iyice yok etmek üzere her şeyi düşünmüştür. Bir kere kaşlarını inceltmelerini, yüz tüylerini almalarını, ziynetlerini göstermelerini ve buna benzer şeyleri yasak etmiştir. Öte yandan hiçbir kadının çirkin kılıkta kendini teşhir etmeyeceğini bildiği için kadınların güzel ve göz alıcı giysilerle dolaşmalarını önlemeye çalışmıştır. Onun bu düşüncelerine vakıf olup açıklayan Ömer şöyle der. Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırtmayın. Çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerinden dışarı çıkmak, dolaşmak arzusu gelir. Gazali bu düşünceleri daha da açıklığa kavuşturarak şöyle öğüt verir kocalara. Kadınlarınızın sokaklarda gezmemelerini istiyorsanız onlara sevimli elbise giydirmeyin. Çünkü şeriatçıya göre makbul olan kadın, sokağa çıkmayan, başka erkek görmeyen ve kendi erkeğinin içini böylece rahat ettiren bu tip kadınlardır. Ve çünkü Muhammed bu tip kadınları tasvip eder olduğunu pek çeşitli vesilelerle ortaya vurmuştur. Bir hadis şöyledir. Peygamber bir gün kızı Fatıma'ya buyurdu ki, kadınlar için ne daha iyidir? Dedi ki, hiçbir erkeğin onları görmemesi. Bu cevap Peygamber Efendimizin hoşuna gitti, kızını kucakladı ve bazılarının zürriyeti bazılarındandır buyurdu. Bundan dolayıdır ki kocalara düşen dinsel görev evlendikleri andan itibaren karılarının giyim ve kuşamına göz kulak olmak, onları tanınmayacak çirkin kılıklarda dolaşmaya bırakmak ve mümkün mertebe az dolaşmaları için yeni ve güzel giysilerden yoksun kılmaktır. Fakat bütün bunlar yanında koca, bir de karısının yabancı erkek görmesine engel olmalıdır. Her ne kadar Kur'an'da Nur suresinde mümin erkeklere söyle, harama bakmaktan gözlerini esirgesinler. Mümin kadınlara da söyle, onlar da helal olmayan erkeklere bakmaktan gözlerini sakınsınlar. K 24 Nur suresi ayet 30-31. yazılı ve bunu garantiye bağlamak için de Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır diye kayıt bulunursa da asıl sorumluluk kadına yüklenmiştir. Bu sorumluluk kadına olan güvensizliğin aşırı bir sonucudur. Ne var ki Muhammed bütün tehlikenin kadını ve erkeği iki ayrı dünyanın insanları haline getirmekten doğabileceğini hiçbir zaman anlayamamıştır. Kafasında yer eden tek düşünce kadını mezara tıkar şekilde eve kapamak, erkekten kaçırmak ve ona baktırmamak olmuştur. Sanki kadın erkeğe baktığı an dünyanın sonu gelirmiş gibi. Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre Muhammed bu hususun kocalar tarafından titizlikle izlenmesini emretmiştir. Bu nedenledir ki ashab-ı kiram kendi karılarının pencere ve kapı aralıklarından dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin pencerelerini ve deliklerini sıkı sıkıya kapatırlar, şu ya da bu şekilde dışarıya bakanlara dayak atarlardı. Yine bunun gibi kocasının izni olmadan bir kadının herhangi bir erkeği velev ki bu erkek kendi akrabası olsun eve alması, onunla görüşmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Çünkü Muhammed Müslüman bir erkeğin huzurunun varlığını karısının başka bir erkekle görüşmemesine bağlı olduğunu söylemiştir. Söylerken de başka erkek gören kadınların kocalarını onlarla kıyaslayacağını ve belki de beğenmeyip küçük göreceğini belirtmiş ve bunun ise ne bu dünyada ve ne gelecek dünyada hayırlı sonuçlar doğurmayacağını bildirmiştir. Bundan dolayıdır ki Müslüman bir kocanın yapması gereken şeylerden biri de karısını eve kapatmaktır. Hem de öylesine kapatmak ki hiç kimse karısının güzelliğinden, tabiatından haberdar olmasın ve karısı kendisini başka erkeklerle kıyaslamasın. Her ne kadar erkeğin yabancı kadınlara bakması haram olsa da, kadına yüklenen bu cehennemi kısıtlamalar erkek için söz konusu değildir. Görülüyor ki kadın için evlilik demek, ömrünü evinin dört duvarı arasında geçirmek demektir. Evin arasında dolaşmak, balkonundan aşağı bakmak, pencereden komşularla konuşmak dahi yasaktır. Hava almak için ya da ahbaplarını ziyaret etmek üzere kocasından izin istemesi dahi uygun değildir. İstemiş olsa dahi koca için bu izni vermemek gereklidir. İzinsiz olarak sokağa çıkan kadını melekler kötüleyeceği gibi evine dönünceye kadar da ona lanet ederler. Böyle bir şey yapan kadın Tanrı indinde itibarını yitirir ve şeytan ile baş başa kalır. Öte yandan kocasının iznini alarak sokağa çıkmış olsa dahi sanki evden hiç çıkmamış gibi davranmalıdır. Başını önüne eğip kimsenin yüzüne bakmamalıdır. Kalabalığa karışmamalıdır. Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmamalı, herkesin dolaştığı sokaklardan uzak durmalıdır. Ve daima tenha yerlerden yürümeli ve işini bir an önce bitirip evine dönmelidir. İbadet etmek üzere camiye gitme hususunda da kadın benzeri yasaklara bağlıdır. Aslında camiye hiç gitmemesi daha uygundur. Şöyle ki, ilk başlarda Muhammed kadınların mescitte namaz kılmalarına pek ses çıkarmaz görünmüştür. Fakat bu işi Abdullah Bey Ömer'in rivayetine göre kocaların iznine bağlamıştır. Kadınlarınız sizden gece olsun gündüz olsun, mescide gidip ibadet için izin istediklerinde kendilerine izin veriniz. Her ne kadar burada emir sigası kullanılmış gibi bir hava varsa da koca bakımından izin verme zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Nitekim Al-Hattab'ın rivayetine dayalı bir hadiste kadınlar için evde namaz kılmanın camide namaz kılmaktan çok daha hayırlı olduğunu söylemiş ve şöyle kandırıcı bir formüle bağlamıştır. Kadınlar için evin avlusunda yapılan ibadet camide yapılandan daha değerlidir. Evin odasında yapılan ibadet evin avlusunda yapılandan daha hayırlıdır. Ve hele evin cumbasında yapılan ibadet her şeyden daha hayırlıdır. Görülüyor ki sırf kadınları sokağa dışarıya çıkmaktan alıkoymak ve erkeklerden kaçırmak için ibadeti bile neredeyse yatak odasında yaptırtmak hevesindedir. Evde namaz kılmanın kadınlar için sevap sayılacağını söylemek suretiyle onları bir evin dört duvarı arasında tek başlarına ibadete zorlamak gibi kurnaz bir yol bulmuştur. Hem de öylesine kurnaz bir yol ki, cemaatle kılınan bir namaz tek başına kılınan 27 namaz gibidir şeklindeki emriyle erkeklere sağladığı avantajlardan kadınları yoksun kıldığını belli etmez görünmüştür. Böylece camide namaz kılan erkeği evde tek başına namaz kılan kadına nazaran 27 kez fazla sevap işler duruma sokmuştur. Tabii bütün bunları kadının saflığından yararlanarak ve hiçbir şeyi fark etmesine olanak bırakmayarak yapmıştır. Kadınlar için kocalarının ya da Babalarının izniyle mescitte, camide namaz kılma olanağını tamamen yok etmemekle beraber erkeklerin gerisinde arka saflarda namaza durmalarını emretmiştir. Emrederken de bir başka kurnazlığa başvurmuştur ki o da şudur. Melekler Allah'ın huzurunda birinci saftan itibaren safları tamamlayarak dururlar. Erkek saflarının en hayırlısı birinci saftan itibaren başlar. En az fazilet en geriye kalır. Kadın saflarının en hayırlısı ise en geriden başlar. En az hayırlısı ön safa kalır. Ve işte bu formüle uygun olarak kadınları camide en arkada, yani erkeklerin geri safında ibadete zorlamış ve bu emrini daha da etkili kılmak üzere kadınları arka saflara atmak suretiyle kendinden örnekler vermiştir. Mescide giriş çıkışı dahi bunu sağlayacak şekilde ayarladığı anlaşılmaktadır. Nitekim Enes B. Malik'in rivayetine dayalı hadislerin bildirdiğine göre Muhammed, kadınların arka saflarda cemaatin tamamen arkasında namaza durmaları ya da ikta etmeleri, yani uymaları hususunu önemli bir İslami kural olarak yerleştirmiştir. Ve bu kural uygulanırken kadının yaşlı ya da genç olmasına bakılmaz. İhtiyar kadınlar dahi erkeklerin arkasında durmak ve kalmak zorundadırlar. Erkek çocuklar diğer erkeklerle birlikte ön saflarda durabildikleri halde kadınlar velev ki yaşlı olsunlar, erkek çocukların dahi gerisinde yer almak durumundadırlar. Enes B. Malik'in rivayet ettiği hadis bunu açıkça ortaya vurmaktadır. Hadisten anlaşıldığına göre bir gün Enes'in büyük annesi Müleyke Muhammed'i bir yemeğe çağırır. Yemekten sonra namaz kılınır. Enes der ki, yetim ile beraber ben de ardından bir saf olduk. Koca karı da arkamızda durdu. Enes'in yetim diye belirttiği yetim çocuk Ebu Zümeyre'nin oğludur. Koca karı diye zikrettiği kimse de kendi büyük annesidir. Hadisin anlatmak istediği şey, kadınların namaz kılarken erkeklerin arkasında ayrı bir safta duracaklarıdır. Böylece ihtiyar kadınlar bile erkek çocuğunun gerisinde durmak zorundadırlar. Öte yandan bu konuyla ilgili olarak Kur'an'da şu ayet yer almıştır. Ant olsun ki sizden öne geçenleri biliriz, geri kalanları da biliriz. K15 Hicr suresi ayet 24. Her ne kadar bu ayetin çeşitli anlamlara geldiği ve örneğin insanların dünyada farklı zamanlarda gelip farklı zamanlarda gitmeleriyle ilgili bulunduğu ya da savaş sırasında Müslüman askerlerin geride kalmayıp ön safta gitmelerini sağlama amacına yönelik olduğu söylenirse de, esas itibariyle Muhammed'in kıskanç tabiatıyla ve Tanrı'yı da kıskanç imiş gibi gösterme çabalarıyla ilgili olduğu kuşkusuzdur. Bunun böyle olduğunu Beyzavi'den öğrenmekteyiz. Zira yukarıdaki ayetin yorumu vesilesiyle Beyzavi,